Peygamberler insanlara kendilerini değiştirmek için, mücadele azmi vermek için gönderilmiş insanlar. Kendinizi değiştirmezseniz hiçbir şeyi değiştiremezsiniz demek için gelmiş insanlar. Kendinizi değiştirmeyen, kendinizi değiştirmezseniz alemi değiştiremezsiniz. Nefsinizi değiştirmezseniz toplumunuzu değiştiremezsiniz. Kendinizi değiştirmezseniz ailenizi değiştiremezsiniz. Kendi içinde, iç dünyasında inkılabı gerçekleştirmemiş olanlar dışlarında inkılabı gerçekleştiremezler. Bu hakikati insanlara haykırmak için gönderilmiş insanlar. Ve ilk olarak kendini değiştirmesi gerekenler yine onlar, yine peygamberler. Cahiliye toplumu içerisinden çıkmış olmalarına rağmen tamamen putperest, müşrik bir toplumda yaşamış ve o toplumun içinden peygamber olarak seçilmiş olmalarına rağmen en önce onlar kendilerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bir şeyi ilk defa başlatmak çok zordur. İlk defa infak etmek çok zordur. Ama başkaları infak ettikten sonra infak etmek kolaydır. Savaşta senden önce düşmana hücum eden askerlerin olması durumunda senin düşmanlara hücum etmen kolaydır. Fakat kimse yerinden kımıldamadığı bir sırada hücuma geçebilmek işte o zordur. Ancak kendini değiştirmiş olanlar, nefsiyle savaş vermiş olanlar, kendi içinde inkılabı gerçekleştirenler bunu başarabilirler. Peygamberlerin görevlerinin zorluğu buradan anlaşılmaktadır. Hiç kimsede bir değişiklik yokken onlar tamamen değişmek ve değiştirmek zorunda kalmışlardır. Hiçbir numune insan görmeden, kendilerinden evvel o yoldan gitmiş gelmiş hiçbir insan görmeden, hiçbir insanı örnek almadan direkt onlar değişmek zorunda kalmışlardır. Ama peygamberlerden sonrakiler ise peygamberleri görmüşler. Peygamberi görenleri görmüşler. Birçok insan İslam'a girdikten sonra Müslüman olmak kolaydır. İslam'ı yaşamak kolaydır. Fakat işin başlangıcında durum böyle değildir. Allah Azze ve Celle evvela peygamberimize kendi nefsini değiştirmeyi öğretti. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir buyurdu. Ey örtüye bürünen Habibim, kalk ve uyar. Ey örtüye bürünen, ya da bir diğer tefsire göre ey kendisine risalet vazifesi yüklenmiş olduğu halde risalet vazifesini insanlara anlatmayan, büyük bir şaşkınlık içerisinde evinde oturan, üzerine battaniyeyi çeken insan, sana büyük bir görev verilmiştir, artık evinde uyuman zamanı geçmiştir. Kum fe enzir, kalk ve uyar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herkes dünyasını yaşarken, hiç kimse değişmesi gerektiğini farkında bile değilken, ona böyle bir talimat geliyor, kalk ve uyar. Daha evvel kendisine ikra ayeti gelmiş, daha evvel peygamberlik verilmiş, risalet verilmesi zamanı gelmiş ve artık kendisine kalk ve uyar talimatı gelmiş. Nebi oğlu şimdi Resul olacaksın. Risalet vazifesiyle vazifelendirileceksin. Kalk ve uyar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu talimat geldikten sonra kalkmış, hayatının sonuna kadar insanları uyarmaya devam etmiş. Hiç tembellik göstermemiş. O putperest toplum içerisinde yetişmiş olduğu halde, tembellik tüm insanların kalbine yerleşmiş olduğu halde, kalk ve uyar talimatı geldikten sonra kendini değiştirmeyi başarmış. Kendini değiştirdikten sonra alemi değiştirmiş. Hazreti Hatice validemiz bir gün Allah Resulüne ilk peygamberlik verildiği sıralarda Efendimiz'deki heyecanı gördüğü için Efendimiz ne yapacağını bilemez vaziyetten. Belki de ondandır ki ya eyyuhel müzzemmil ve ya eyyuhel müddessir sureleri nazil oldu. Ne yapacağını bilemez vaziyette olan ey Resulüm, kalk ve uyar. Ne yapacağını bilemez vaziyette olan ey Resulüm, sana bir vazife verilmiş olduğu halde sen bunu saklamak mı istiyorsun yoksa? Mesele burada çok ilginç bir mahiyet arz etmektedir. Bir peygambere peygamberlik verildiği halde o peygamberin toplum içerisindeki kendi makamını, kendi yerini düşünüp ben eğer peygamberliğimi izhar edersem, ben eğer davamı ortaya koyarsam Muhammedül Emin olarak tanıyan, beni tanıyan insanlar artık beni Muhammedül Mecnun olarak tanıyabilirler. Ben bana deli diyebilir ve zaten dediler de böyle bir psikoloji içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem örtüsüne bürünmüş, battaniyesine bürünmüş vaziyette ne yapacağını bilemiyor. İlk defa bir dava ortaya konulacak ve kendisinden ahlakını değiştirmesi isteniyor. Hayatını değiştirmesi isteniyor. Her şeyini değiştireceksin deniyor. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ve rabbeke fekebbir ve Rabbini tekbir et. Yalnız Rabbinin adını yücelt. Başka bütün her şeyi terk et. Ve siyabeke fetahhir ve elbiseni de temizle ey Resulüm. Elbiseni temizle. Araplarda bu ifade, bir insan kendini haramdan muhafaza ederse veya bir insan kendini kötülüklerden muhafaza ederse elbisesi temizdir derler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan beri özel bir eğitimden geçirilmiş olduğu halde, zaten haramlardan uzak tutulmuş olduğu halde yine de kendisine vesiyâbeke fetahhir buyuruluyor. Elbiseni temizle, ahlakını temizle manasına da gelebilir. Kötülüklerden kendini muhafaza eyle. Bütün haramlardan kendini muhafaza eyle. Etrafındaki insanlardan başla evvela ey Resulüm. Ve siyâbeke fetahhir, elbiseni temizle. Yani sana elbisen gibi yapışık olan akrabalarından başla işe. Akrabaların, senin etrafında olan insanlar, senin tanıdığın dostların, çevrendeki insanlar, seni en iyi tanıyan insanlar onlardır. Evvela onlardan başla ey Resulüm. Ve siyâbeke fetahhir. Eğer sen kendine yapışmış gibi olan, etrafında daima beraber olmuş olduğun akrabalarını değiştirirsen, ondan sonra davanı yayman daha kolay hale gelecektir. Öyleyse ve siyâbeke fetahhir. Elbiseni temizle ey Resulüm. Haramlardan kendini muhafaza eyle. Haram lokmadan kendini muhafaza et. Allah Resulü zaten haramlardan muhafaza olmuş olduğu halde bu talimat esas itibariyle ümmetine verilmektedir. Ama bundan sonra biraz daha fazla kendini korumak zorundasın ey Resulüm. Çünkü sana büyük bir vazife verilmiştir. Şimdiye kadarki vazifen, şimdiki vazifen kadar önemli değildi. Şimdiye kadar bir insan olarak yaşıyordun. Bir insan olarak kendini haramlardan korumak zorundaydın yine. Fakat artık bir peygamber olarak seçildin. Bir dava adamı oldun. Sen eğer kendini muhafaza etmezsen, senin anlattığın insanlar da kendilerini muhafaza edemeyeceklerdir. وَسِيَابَكَ فَتَحْهِرُ Elbiseni temizle, etrafındakileri temizle, en yakın arkadaşlarını temizle. Onlara İslam'ı anlat, onlar anladıkları zaman diğer insanlar sana güveni artacaktır. Eğer onlar seni anlamazlar, seni kabul etmezlerse başka insanlar seni kabul etmeyeceklerdir. Senden yakın akrabaları seni reddederlerse başkaları seni kabul etmeyecektir. Öyleyse وَسِيَابَكَ فَتَحْهِرُ En yakın akrabalarından başla. وَاَنْذِ اَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ manasında bir başka ifadeyle söylenmiş şekli, en yakın akrabalarını uyar ey peygamberim. Kendini değiştirmek suretiyle. Kum dedikten sonra, kum فَاَنْذِرْ kalk ve uyar dedikten sonra, ama senin kalkıp uyarmanda başarılı olabilmen için وَلْرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbini tekbir et. Yalnız Rabbini tekbir et. وَسِيَابَكَ فَتَحْهِرْ Elbiseni tertemiz et. Yoksa sen başarılı olamazsın tebliğinden. Nefsini terbiye etmedikten sonra, kendini tezkiye etmedikten sonra, İç aleminde inkılaplar gerçekleştirmedikten sonra hiçbir sahada başarılı olamazsın. Kendini değiştirmek dünyanın en zor meselelerindendir. Başkalarını değiştirmeye uğraşmak, kendini değiştirmeye uğraşmaktan daha kolaydır. Nice insanlar vardır ki başkalarını değiştirmişlerdir ama kendilerini değiştirememişler. Nice insanlar var ki bir makama geçtiği zaman hareketleri değişmeye başlamış. Nice insanlar var ki mal mülk sahibi olduğu zaman hareketleri değişmeye başlamış. Nice insanlar var ki elime eğer Allah mal mülk verirse infak edeceğim, şöyle şöyle yapacağım dediği halde o mal mülk kendisine verildiği zaman değişmeye başlamış. Ama kötü yönde değişmeye başlamış. İnsan var iyi yönde değişir. İnsan var kötü yönde değişir. İnsan var rahatına düşkündür. İslam'ı anladıktan sonra artık rahatını terk etmeyi öğrenir. İnsanlar rahatına düşkün değildir.
İnsan var fakirdir ama mal mülk sahibi olduktan sonra rahatına düşkün olmak şeklinde kendini değiştirir. Herkes bir şekilde kendini değiştirir. Kimisi yatağını kendisinden usandıracak kadar ısıtır. Öyle insanlar vardır ki yatakları ondan usanmıştır. Ne kadar çok üzerinde yatıyorsun diyecek noktaya gelmiştir. Öyle insanlar var ki yatakları onları özlemektedir. Ne zaman benim üzerime bu adam uyuyacak demektedir. Öyle yastıklar var ki her zaman yatay bir şekilde dururlar. Öyle yastıklar var ki her zaman dikey olarak dururlar. Sırtına yaslanmış vaziyette. Onu o yatağın sahibi o yastığı başının altına koymaz. O yastığı sırtına koyar. O yastıkla düşünür, tefekkür eder, kitap okur. Öyle yastıklar var ki daima yataydırlar. Hiç onlar dikey vaziyette değildirler. Öyle cepler var ki daima dopdoludurlar, hiç boşalmamışlardır. Öyle cepler var ki daima boşturlar, dolmamışlardır. Öyle insanlar var ki hayatının bir devresinde İslam'a hizmetle uğraşmış, ondan sonraki devresinde kendini emekliye ayırmış. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın yanına Yemen'den bazı kimseler geldiği zaman kendisine bazı sorular sormuşlardı. Dediler ki ey Abdullah, bir insan ki Müslüman olur, ondan sonra hicret eder, iyi bir Müslüman olur, iyi bir muhacir olur, ondan sonra cihat eder, iyi bir mücahit olur ve ondan sonra anne babasının yanına gider, cihadı terk eder, onlara hizmetle meşgul olur. Böyle bir insan hakkında senin kanaatin nedir dedikleri zaman Abdullah radıyallahu anh onlara daha cevap vermeden onların görüşlerini sormuştu. Sizce böyle bir insan nasıl bir insandır demişti. Sizin kanaatiniz de nedir böyle bir insan hakkında? Onlar şunu söylemişlerdi. Bizim kanaatimiz böyle bir insan ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönmüş bir insandır. Bizim kanaatimiz böyle bir insan cihadı terk etmiş, hicreti terk etmiş olan bir insan ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönmüş, davasını terk etmiş bir insan demektir. Abdullah dedi ki hayır öyle değil. Aksine böyle bir insan cennetliktir. Ama ben size ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönen insanı tarif edeyim mi? Evet et dediler. Bir insan ki Müslüman olmuş, ondan sonra muhacir olmuş, iyi bir Müslüman ve iyi bir muhacir olduktan sonra cihad etmiş, iyi bir mücahit olmuş ve ondan sonra Şam'da bir çiftlik satın almış ve ondan sonra çiftliğinde hayvan üretmeye başlamış, ziraatla, mahsullerle uğraşmaya başlamış, cihadı terk etmiş. İşte böyle bir insan değişmiştir ve böyle bir insan kötü yönde değişmiştir. Böyle bir insan ökçelerin üzerinde gerisin geriye dönmüştür. Ökçesi üzerinde gerisin geriye dönen insanlar işte bunlardır. Bir müddet hizmetle uğraştıktan sonra ya Rabbi eğer malım mülküm olsaydı şu kadar mal mülk harcardım dediği halde Allah kendisine o malı mülkü yavaş yavaş vermeye başlayınca hala eskisi kadar infak eden insanın malı mülkü değiştirmiştir. İnsanlar mal mülk sahibi olduğu zaman hareketleri değişir. İnsanlar mal mülk sahibi olduğu zaman hayatı değişir. İnsanlar mal mülk sahibi olduğu zaman evindeki eşyalar değişir. İnsanlar mal mülk sahibi olduğu zaman Allah yolunda infak ettiği miktar değişir. İnsanlar mal mülk sahibi olduğu zaman daha güzel evler almak peşinde koşar. Allah Resulüne uymayanlar mutlu olamazlar. Müslümanın mutlu olmasının yolu Resulullah'a benzemektir. Resulullah'a benzemeyen insan mutlu olamaz. Eğer Müslümansa. Çünkü Müslüman mal mülk sahibi olduğu takdirde, zengin olduğu takdirde Allah Resulü'nün hayatı gibi bir hayat yaşamadığından dolayı mutsuz olacaktır. Allah Resulü'nün nasıl bir elbise giydiğini bildiği zaman, onu hatırladığı zaman mutsuz olacak. Allah Resulü'nün nasıl bir evde yaşadığını okuduğu zaman, hatırladığı zaman mutsuz olacak. Kendi hayatını düşünecek, o hayatı ona zindan olacak. Allah Resulü'nün evinde bir avuç kadar arpanın bulunduğunu okuduğu zaman, duyduğu zaman vicdan azabı duyacak, mutsuz olacak. o lüksün, o refahın içerisinde mutsuzluk duyacak, Allah Resulü'nün hayatının zenginler için örnek olduğunu anlamayan insan, onun hayatının fakirlere ancak örnek olacağını zanneden insan, Resulullah'ı tanımamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, esas itibariyle zenginlere örnektir, fakirlere değil. Çünkü o zaten zengindi. Allah ona ganimetlerin beşte birinden bir hak vermişti. Beşte birini Allah ona nasip etmişti. Allah Resulü'ne develer geliyor, koyunlar geliyor, altınlar geliyordu. Fakat o bunları dağıtıyordu. Efendimiz esas itibariyle fakir bir hayat yaşıyordu ama gerçekte zengin olduğu halde fakir bir hayat yaşıyordu. Gerçek zühd, gerçek takva, fakir olduğu için fakir bir hayat yaşamak değildir. Zengin olduğu halde fakir bir hayat yaşamaktır. Gerçekten zühd buna denir. Sahabenin önde gelenleri zengin olduğu halde fakir bir hayat yaşıyorlardı. Allah Resulü'nün hayatını fakirlere örnek zannedenler, Resulullah'ı tanımamış, onun hayatını anlamamış, onun gerçekten zengin olduğunu anlayamamıştır. Kendini değiştirenler, dünyayı değiştirirler dedik. Kendini değiştirmeyenler, tembel olduğu halde çalışkanlaşmayanlar, cimri olduğu halde cömertleşmeyenler, korkak olduğu halde cesurlaşmayanlar, kendini kötü yönde değiştirenler, Allah Resulü ile karşılaştıkları zaman kıyamet gününden, ey ümmetimden olan kimse, sen benim hayatımı okumadın mı? Ben zengindim fakat fakir bir hayat yaşıyordum. Ben tek başıma bir dini ayağa kaldırdım. Ben tek başımayken çalıştım. Fakat sen bu kadar insan olmana rağmen ben zayıfım ya Rabbi dedin, çalışmadın. Bir de gelmiş, benden şefaat bekliyorsun. Allah Resulü sana bu cevabı verdiği zaman ne yapacaksın? Allah Resulü'nün karşısında utanmayacak mısın? Allah Resulü'nün hayatını düşündüğü zaman evinde rahat rahat yaşarken utanmıyor musun? Allah Resulü'nün ashabının hayatını okuduğun zaman, duyduğun zaman utanmıyor musun? Kendini değiştirmedikçe hiçbir şeyi değiştiremeyeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını o kadar değiştirmişti ki ashabı değiştiği zaman sevdikleri değişiyordu. Kendini değiştirenin sevdikleri değişir. Kendini değiştirenin sevdiği değişir. Kendini değiştirenin düşmanları değişmeye başlar. Kendini değiştiren insanın 24 saati değişmeye başlar. Kendini değiştiren insanın sevindiği şeyler değişir, güldüğü şeyler değişir. Kendini değiştiren insanın ağladığı şeyler değişir. Allah Resulü'nün ashabı bu şekilde bir değişikliğe uğramıştı. Beni Mustalık gazvesinin dönüşünde Efendimizin ashabından iki kişi, Ensardan ve Muhacirinden olan iki kimse suyun başında tartışmışlar ve kavga etmişlerdi. Birisi Hazreti Ömer'in hizmetçisi, biri de Ensardan olan bir sahabiydi. Onların tartışmalarını münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selul duyduğu zaman etrafındaki kimselere demişti ki bunların yaptığı şey şuna benzer. Nasıl ki atasözünde denmiş ki fakiri besle ya da kargayı besle gözünü oysun. Manasında bunları besle affedersiniz. İti besle fakat sana saldırsın. Senin üzerine hücum etsin. Darbe meselinde olduğu gibi biz bunları besledik. Bunlar muhacir olarak Medine'ye geldikleri zaman onları bağrımıza bastık. Malımızın yarısını onlara verdik. O kadar iyilik yaptık. Fakat onlar şimdi bizimle böyle konuşuyorlar. Şimdi onlar kuvvetlendiler. Sayıları arttı. Malları, mülkleri çoğaldıktan sonra değiştiler ve bize karşı böyle davranıyorlar. Vallahi Medine'ye döndüğümüz zaman aziz olan, zelil olanı oradan çıkartacaktır. Şerefli olan, düşük olanları, alçak olanları oradan çıkaracaktır dediğinde o sırada orada bulunan Zeyd bin Erkam radıyallahu anh Efendimizin akrabası olan küçük bir çocuktu o zaman. Bu sözleri duymuş ve gelip Peygamberimize haber etmişti. Ya Resulallah, münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selül böyle böyle konuştu. Medine'ye gittiğimiz zaman aziz olan, zelil olanı oradan çıkaracaktır. Aziz olan onlarmış, zelil olan da senmişsin ya Resulallah. Efendimiz bunun üzerine Abdullah'ı çağırmıştı. Sen böyle böyle söyledin mi demişti. Abdullah bir binlerce yemin etmiş ve böyle bir şey söylemediğine dair Allah'a şahit tutmuştu. Ve birçok insan Zeyd'i azarlamıştı. Sen neden böyle konuştun, niye iftira ettin demişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in sözünün doğru olduğuna inanmamış ya da doğru olduğuna inanmış olduğu halde Abdullah bin Übey ibn-i Selül Hazreç kabilesinin en önde gelen insan olduğu için Peygamberimiz gelmezden evvel, Medine'ye hicret etmezden evvel Medine'nin kralı olmak üzereydi bu insan. Usayd bin Hudayr'ın dediği gibi ya Resulallah sen onu affeyle, sen ona kızma ya Resulallah. Çünkü o sen gelmeden evvel Hazreç kabilesinin reisi olmak üzereydi. Sen ne zamanki Medine'ye geldin, onun elinden bu saltanat gitti. Biz onun tacını hazırlıyorduk. Biz onun tacındaki boncukları yerleştirmeye çalışıyorduk ki sen geldin. Onun için seni çekemiyor ya Resulallah. Onu affeyle, ona fazla ceza verme ya Resulallah demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fitnenin önünü alabilmek gayesiyle asker arasında dünyaya gelmiş olan en büyük ümmet ve o ümmetin en büyük insanları muhacir ve ensar arasında yerleştirilmiş olan kardeşliğin bozulmaması için ensar ile muhacir birbirine düşmesinler diye Efendimiz hemen orduya hareket emri vermiş. Gündüzün en sıcak saatinde Arapların hareket etmedikleri ve Peygamberimizin de kesinlikle o saatte yürü emrini vermediği bir saatte Allah Resulü fitneyi önlemek gayesiyle askere yürü emri vermiş ve asker yürümeye başlamıştı. Ta ertesi gün sabaha kadar, kuşluk vaktine kadar neredeyse 24 saate yakın bir süre askere yürü emri vermiş ve askere istirahat verildiği zaman asker artık mest olmuş ve uyumaya başlamışlardı. O sırada Abdullah İbn-i Übey İbn-i Selül'ün oğlu olan Abdullah radıyallahu anh kendisi samimi bir Müslümandı. Ve Efendimizin bu sözünü duymuştu. Hazreti Ömer gelmiş, Efendimiz'e demiş ki ya Resulallah, vallahi o münafık bir insandır. Bırak onun boynunu vurayım. Bir başka rivayette bırak filan onun boynunu vursun ya Resulallah demişti. Başka bazı sahabiler de gelmişler. Onlar da aynı şeyi söylemişler. Ya Resulallah bırak onun boynunu vuralım. Çünkü o Müslümanların birliğini, vahdetini bozmaya çalışıyor. Çünkü o Müslümanların birliğini istemiyor. Seni zelil olarak görüyor. Kendisini aziz olarak görüyor. Bırak onun boynunu vuralım dedikleri zaman ya Ömer insanların Muhammed kendi ashabını, kendi arkadaşlarını öldürüyor demelerini mi istiyorsun? Ben böyle bir şeye razı olamam. Muhammed kendi ashabını öldürüyor demelerini istemem. Evet sen ve ben belki onun münafık olduğunu biliyoruz. Fakat insanların çoğu onun münafık olduğunu bilmiyor. İnsanların onun münafık olduğunu anlayıncaya kadar beklenmesi gerekir. Bu manada kendi ashabını öldürüyor desinler mi istiyorsun ya Ömer demişti. Çünkü tüm insanlar Abdullah bin Übey ibn-i Selül'ü Peygamberimizin ashabından zannediyorlardı. Hatta bu insan Peygamberimiz ne zaman cuma günü hutbe vermek için çıksa bu insan ayağa kalkar. Hutbeye verilen yerin kenarında yakın bir yerde bir yer edinmiş ve insanlar da onun kavmin büyüğü olmasından ötürü onun oraya oturmalarına müsaade ediyorlardı. Ve her zaman hutbede Efendimiz hutbeye çıktığı zaman o da ayağa kalkar ve derdi ki ey insanlar işte şu gördüğünüz Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Resulüne itaat edin, ona saygısızlık yapmayasınız. Ona saygıda kusur etmeyin. Her zaman her hutbede çıkar böyle söyler. Fakat ne zaman ki Uhud Savaşı'nda Müslümanları geri bırakmış, Müslümanların arasına ayrılmış, kendisiyle beraber münafık olanların savaşa katılmalarına müsaade etmemiş ve Müslümanları yalnız bırakmış, ondan sonra onun münafık olduğu anlaşılmış ve ondan sonraki hafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'da yine hutbeye çıktığı zaman yine aynı şahıs ayağa kalkmış ve aynı sözleri tekrar etmek istemiş. Fakat bu sefer onu susturmuşlardı Müslümanlar. Otur ey Allah'ın düşmanı dediler. Sen eğer hakikaten peygamberi sevseydin, sen eğer gerçekten peygambere itaati isteseydin, sen eğer gerçekten peygambere saygısızlık yapmak istemeyen bir insan olsaydın, Müslümanlar zayıfken 300 kişilik sana bağlı olan ordunu geri çekmezdin. Ve onu oturtmuşlar, onu susturmuşlardı. İşte bu Abdullah İbni Übey İbni Selül, onun oğlu olan Abdullah radıyallahu anh, samimi bir Müslümandı. Müslümanların onu öldürmek istediklerini ve belki de Peygamberimizin onu öldürmek istediğini zannedince Efendimiz'e gelmiş ve demişti ki, ya Resulallah, duydum ki sen onu öldürmek istiyormuşsun. Duydum ki sen babamı öldürmek istiyormuşsun ya Resulallah. Vallahi eğer sen bana emredeceksen emret ya Resulallah. Kendi elimle babamın boynunu vurayım, sana onun kellesini getireyim ya Resulallah. Başkasını emretme. Çünkü ben onu öldüren kimseyi bazen yollarda gördüğüm zaman olur ki ona karşı bir kin ve nefret duyarım. Olur ki cahiliye adetlerine uyarım. Ben de onu öldürürüm. Babamı öldüren kimseyi öldürmek isterim yahut ondan nefret ederim. Böylece bir kafire karşı bir Müslümanı öldürmüş olurum. Veya bir kafire karşı bir Müslümana nefret etmiş olurum. Ben bunu istemiyorum ya Resulallah. Eğer sen emredersen babamın kellesini sana kendi ellerimle getirebilirim ya Resulallah. Ve vallahi ey Allah'ın Resulü, Hazreç kabilesi içerisinde benim kadar babasına karşı saygılı olan bir insan yoktur. Benim kadar hayırlı bir evlat yoktur. Bugüne kadar babama bir defa karşı gelmedim. Bir defa saygısızlık yapmadım. Ama eğer sen emredersen vallahi onun boynunu sana getiririm ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki, hayır, öyle bir şey istemiyorum. Baban aramızda olduğu müddetçe ona karşı iyi muamele yapılacaktır. Baban aramızda olduğu müddetçe ona kötü muamele yapmayacağız. O bizim aramızdan ayrılıp gitmediği müddetçe biz onu ayırmayacağız. Fakat Abdullah dayanamadı. Abdullah radıyallahu anh samimi bir Müslüman. Kendi babasının yapmış olduğu şeyden mahcubiyet duyuyor. Kendi babasının bir münafık olmasından ve İslam'ın birliğini parçalamak istemesinden mahcubiyet duyuyor. Ve bir asker gibi kumandanına gidiyor ve diyor ki, eğer onun öldürülmesini isteyeceksen bana emret. Ben öldüreyim. Fakat bu sözlerde elbette ki hem değişmiş bir insanın ifadesi var, hem buruk bir ifade var bu sözlerde. Değişmiş bir insan, geçmişte babasına karşı çok saygılı olan bir Abdullah, ama şimdi İslam'ın maslahatlarıyla, İslam'ın menfaatleriyle karşı karşıya gelen bir babayı kendi elleriyle öldürebilecek olan bir Abdullah. İnsanlar değişmişlerdi. Ve Abdullah radıyallahu anhu'ya Efendimiz hayır öldürme dediği halde ordudan evvel Medine'ye kavuşmuş, ordu Medine'ye varmak üzereyken o orduyu geçmiş ve Medine'ye kavuşmuştu. Şehrin girişinde eline kılıcını almış ve bekliyordu babasının gelmesini. Herkes geldi, önünden geçti ve o babasını hala bekliyordu. Babası geldi ve şehre girmek üzereyken vallahi dedi, ey baba, şehre giremezsin. Allah'ın Resulüne, Allah'ın Resulünden özür dilemedikçe şehre giremezsin. Sen, ben zelilim, Müslümanlar ve Allah'ın Resulü azizdir demedikçe sen bu şehre giremezsin. Allah'ın Resulüne gidip de özür dilemedikçe ve Allah'ın Resulü seni affetmedikçe, senin şehre girmene izin vermedikçe sen bu şehre asla giremezsin. Abdullah bin İbni Übey İbni Selül hayretler içerisinde kalmıştı. Kendisine çok saygılı olan evladı nasıl da bu kadar değişmişti? Fakat İslam insanları değiştiriyordu. İman insanları değiştiriyordu. İman değiştiren şeye denir. Değiştirmeyene iman denmez. Müslümanlar değişmişlerdi. Onlar İslam'a girerlerken hayatlarını değiştirmek için İslam'a girmişlerdi. Onlar İslam'a girerken dostlarını değiştirmek için İslam'a girmişlerdi. Onlar İslam'a girerken düşmanlarını değiştirmek için İslam'a girmişlerdi. Fakat bugün İslam'a girenler böyle bir niyetle İslam'a girmediklerinden, İslam'a girerken anne babadan gelme bir şekilde İslam'a girdiklerinden, İslam'a girerken cahiliye adetlerini bırakmak niyetiyle İslam'a girmediklerinden, hareketleri değişmiyor, ahlakı değişmiyor. 10 sene evvel ne kadar Müslümansa hala o kadar Müslümandır. Kitap okumadan evvel ne kadar Müslümansa kitap okuduktan sonra o kadar Müslümandır. Sohbetlere gelmeden evvel ne kadar Müslümansa sohbetlere geldikten sonra o kadar Müslümandır. Hayatında hiçbir değişiklik yoktur. Fikirler değişmekte ama hayat değişmemektedir. Bazı insanlar fikirlerini değiştirir. Fakat hayatını değiştiremez. Çünkü hayatı değiştirmek, fikri değiştirmek kadar kolay değildir. Düşmanları değiştirmek, fikri değiştirmek kadar kolay değildir. Dostları değiştirmek, fikri değiştirmek kadar kolay değildir. Namaz kılmak kadar kolay değildir. Oruç tutmak kadar kolay değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını öyle bir eğitmişti ki onların hayatı değişmişti, fikirleri değil sadece. Ve Abdullah bin Übey ibn Selül oğlunun bu hareketi karşısında Efendimiz'e gitmiş, demişti ki ya Muhammed, ya Resulallah, oğluma söyle de bana müsaade etsin, beni şehre bırakmıyor. Efendimiz haber göndermiş ve bırakın şehre girsin demişti. Ve o şartla Allah Resulü'nün bu izni üzerine babasının şehre girmesine müsaade etmişti. Sahabe-i kiramdan niceleri var ki kendi babalarını savaşlarda öldürmek zorunda kalmışlar. Ebu Ubeyd el-Cerrah radıyallahu anh'ı anlatıyor. Babamı Bedir savaşında gördüm. Benim peşime düşmüştü. Düşman tarafında yer almıştı. Mekkelilerin yanında yer almıştı. Bana hücum ediyordu. Ben kaçtım, babamı öldürmek istemedim. Fakat hala o benim peşimden geliyordu. Döndüm ve onu öldürdüm. Allah'ın düşmanı benim de düşmanımdır dedim. Artık aramızda akrabalık bitmiştir dedim ve onu öldürdüm. Bunun üzerine Mücadele Suresinin 22. ayeti nazil oldu. Allah'a ve ahiret günün hakkıyla iman etmiş olanlar ve imanda sebat etmiş olanlar, imanından dönmeyenler, onların kardeşleri bile olsa, babaları bile olsa, oğulları bile olsa, soyu sopu bile olsa, Allah'ın ve Resulünün düşmanlarına karşı bir dostluk, bir sevgi gösterir bulamazsın. Onların düşmanları Allah'ın düşmanlarına karşı güzel muamele ederken bulamazsın. Allah'ın düşmanı babası da olsa savaşta karşı karşıya geldiği zaman onu öldürür olarak görürsün. Allah'ın ve Resulünün eğitiminden geçenler böyle değişiyorlardı. Kendini değiştirmek büyük bir hadisedir. Nice sahabinin başından benzer hadiseler geçmiştir. Haramla iştigal edenler haramı terk etti. Bütün milletin malını yemekten korkmayan, bütün insanların malını sömürmekten çekinmeyen insanlar o kadar korkar hale geldi ki Allah'tan. Değişiverdiler. Artık hiçbir insan hakkını yiyemez hale geldiler. Onların dostları değişti. Musab bin Umeyr anlatıyor. Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz adında bir şahıs. Bedir Savaşı'nda esir alınmış ve Medine'ye getirilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün esirleri Müslümanlar arasında bölüştürmüş, onları dağıtmış ve o esirleri alan kimselere de şu talimatı vermişti. Her kim bir esir almışsa ona iyi muamele etsin. Her kimin yanında bir esir varsa onu aç bırakmasın. Onu dövmesin. Ona işkence yapmasın. Ne yiyorsa ondan yedirsin. Ne giyiyorsa ondan giydirsin. Ebu Aziz'i de Allah Resulü birine vermişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu talimatı üzerine Ebu Aziz anlatıyor. Onlar yemekleri yoktu. Yiyecek yemekleri bile yoktu. Bir ekmek buldukları zaman Resulullah'ın bu talimatı üzerine o ekmeği bana verirlerdi. Ben de utanırdım. Onların elinde esir olduğum halde, onlar benim efendim durumunda oldukları halde, kendileri o ekmeği yemez, bana verirlerdi. Ben de kendimden utanırdım. Nasıl bir dinin mensubuyum? Ve bunlar nasıl bir dinin mensubudurlar? Bizim elimizde olsaydılar biz ne yapardık? Ama onlar bize nasıl muamele ediyorlar? Kendimden utanıyordum. Ve bazen o ekmeği onlara geri veriyordum. Onlar ne bulurlarsa yiyorlar, fakat güzel bir şey buldukları zaman bana veriyorlardı. Resulullah'a bu kadar itaat ediyorlardı. Bir tek kelime yüzünden bunu yapıyorlardı. Her kim yanında bir esir varsa o esire iyi muamele etsin. Çünkü bizim davamız yeryüzünde diktatör olma davası değil. Bizim davamız güç eline geçtiği zaman intikam alma davası değil. İslam'ın hakimiyetini sağladığı zaman, İslam'ın hakimiyeti gücü eline geçtiği zaman İslam düşmanlarından intikam alma davası değil bu dava. Bu dava affetme davası. Bu dava insan kazanma davası. Elinizdeki esirlere iyi muamele edin. O sırada Mus'ab bin Umeyr geldi. Kardeşimdi. Fakat o Müslümandı, ben Müslüman değildim. Mus'ab bin Umeyr beni esir almış olan kimseye, kendisi yanında esir olarak bulunduğum kimseye dedi ki, bunu sakın bırakma, buna iyi muamele et ama sakın bunu bırakayım deme. Çünkü bunun annesi, yani benim annem, ana baba bir öz kardeşlerdi. Bunun annesi zengin bir kadındır. Sana belki büyük bir fidye verir. Ben bu sözler üzerine hayretler içerisinde kaldım. Nasıl böyle konuşuyorsun? Sen benim kardeşimsin dedim. Nasıl böyle konuşuyorsun? Senle biz ana baba bir öz kardeşiz. Fakat o bana dedi ki hayır. Benim kardeşim işte odur. Ensardandır ama ben Mekkeliyim, o Medinelidir. Benim ana babası bir aynı değildir. Fakat o benim gerçek kardeşim odur. Dostları değişmişti. Kardeşleri değişmişti. Kendini değiştirmişlerdi çünkü. Bugün öyle insanlarla karşılaşırsınız ki kendi örf adetini din yerine koymuş. Öyle insanlarla karşılaşırsınız ki kendi bölgesindeki insanların adeti onun için Kur'an'ın emrinden daha önemlidir. Ve bu insan İslamcıdır. Bu insan İslam'ın hakimiyetini istemektedir. Kendine göre bu insan bir dava adamıdır. Fakat siz bu insana şunu sorsanız, senin bir akrabana, bir kadına birisi bir laf atsa ne yaparsın? Veyahut senin bir akrabanı kaçırsalar ne yaparsın? Hiçbir kötülük yapmamış olmak şartıyla senin bir akrabanı, bir kızı kaçırsalar ne yaparsın? Bizde bunun cezası ölümdür der. Halbuki senin örf adetinde bunun cezası ölüm olsa bile İslam seni değiştirememiş. Senin örfünü değiştirememiş. Senin ahlakını değiştirememiş. Sen hala aynı insansın. Kur'an sana bu hakkı vermiyor. Resulullah sana bu hakkı vermiyor. Senin akrabanı kaçırmış olan, zorla kaçırmamış, zina etmemiş olan bir insanı öldürme hakkını sana vermiyor. Fakat sen bizde böyledir diyebiliyorsun. Ondan sonra ben İslamcıyım diyebiliyorsun. Ben Müslümanım diyebiliyorsun. Kendini ne kadar değiştirmişsin? Kendini değiştirmek, örf adetleri değiştirmek demek. Kendini değiştirmek, örf adetler İslam'la karşı karşıya gelirse, İslam'la çatışırsa İslam'ı tercih etmek demek. Örfü bırakıp o meselede, eğer o meselede örf İslami bir şekilde yayılmamışsa halk arasında, evet milletimizin örfünün ekseriyeti İslam'a uygundur ama bazı örfler eğer İslam'a uygun değilse, o meselede ben örfe uyarım, İslam'a uyamam diyenler kendini değiştirememişlerdir. O halleriyle hiçbir şeyi değiştiremezler. İnsanın kendini değiştirebilmesi bir hizmet içerisinde bulunmasıyla kolaylaşır. 10.000 defa la ilahe illallah desen kendini değiştiremezsin. 10.000 defa Allahümme salli ala Muhammed desen kendini değiştiremezsin. 10.000 defa Subhanallah ve bihamdihi desen kendini değiştiremezsin. Her gün 10.000 defa estağfirullah ve etubu ileyh desen kendini değiştiremezsin. Gururunu, kibirini yıkamazsın, ayaklar altına alamazsın. Ama İslam hizmet içerisinde bulunduğun zaman kendini değiştirebilirsin. 10.000 defa la ilahe illallah seni değiştiremediği kadar değiştirirsin. Okunduğun namazın seni değiştirmesini istiyorsan hizmet içerisinde bulunmak ve hizmet içerisinde kendini değiştirmeye çalışmak zorundasın. Hizmet insandaki gururu, kibiri yıkar, ayaklar altına alır. Hizmet içerisinde olan bir insan, İnsan kazanmanın tadını almış olan bir insan, değişmiş ve insanları değiştirmek isteyen bir insan, makamına bakmaz, doktor olsa, mühendis olsa, zengin olsa, fabrikatör olsa, Gelen misafirlere bir insan kazanabilmek için kalkıp onlara yemek hazırlar, kalkıp onlara çay ikram eder, kalkıp ona sandalyesini ikram eder. Bir insan kazanabilir miyim acaba diye kendini değiştirmiş, insanların değişmesini istiyor. Ama böyle olmayanlar, her zaman onlar baş köşelerde oturmak ister, her zaman onlara ikram izzet edilsin ister. Çünkü onlar hizmet içerisinde gururunu, kibirini ayaklar altına alamamıştır. Dağ başında kendinizi değiştiremezsiniz. Belki bir müddet için inziva hayatının faydası vardır, peygamberlerin de başından geçmiştir. وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً Biz Musa ile 40 gece vaatleştik. 40 gece Musa dağda kaldı. İnziva hayatı yaşadı peygamberimiz gibi. Peygamberlik verilmezden evvel onun da inziva hayatı var. Bu belli bir süre için yapılabilir. Fakat daimi olarak bu şekilde kendini değiştirebileceğini zannedenler, mikropsuz ortamlara alışanlar, mikroplu ortama girdikleri zaman onlar değişmeye başlayacaklardır. İki kardeş, birisi şehirde kunduracı, birisi de dağda çobanmış. Dağdaki çoban olan, hayvanlarla beraber kala kalan, dağlarda taşlarda geze geze, haram görmeye görmeye, daima namaz kıla kıla, oruç tuta tuta, hayvanların halini seyrede seyrede, tabiatı tefekkür ede ede, Rabbini bulmuş ve veli makamına ulaşmış, keramet göstermeye başlamıştı. Mikropsuz bir ortamda veli olmuştu. Bu insan bazen mendilin içerisine süt koyar şehre getirirdi kardeşine. Kunduracı kardeşine böyle sütü mendilin içerisine koyar ve o süt damlamazdı. Getirir, kunduracı kardeşinin dükkanına asardı. Bir gün yine bu şekilde süt koymuş, mendilin içerisine şehre kadar gelmişti. Veli olan bu kardeş, kardeşinin yanına bir kadın gelmiş o sırada. Mesleği kunduracı olduğu için bir kundura siparişi vermek istemiş. Bunun üzerine o kadının ayaklarına gözü ister istemez takılınca o asmış olduğu mendildeki süt damlamaya başlamıştı. Kerametini kaybetmişti bir andan. Kardeşi bunu görünce demişti ki, işte böyle dağda veli olmak kolay. Erkeksen gel de şehirde veli ol bakalım. Haramların içerisinde veli ol. Bu kadar haramı gördüğün halde yine de kendini değişmekten muhafaza et. Bu kadar haramı gördüğün halde kötü yönde değişme, iyi yönde değişmeye devam et. Mikroplu ortamda mikrop kapmadan yaşamayı başar bakalım. Sen mikropsuz ortama gitmişsin. Dağlarda, taşlarda haram görmüyorsun. Yiyorsun, içiyorsun ve namaz kılıyorsun. Bu şekilde tabii ki veli olmak kolaydır. Ama gel de şehirde veli ol bakalım. Gel de şehirde kötü yönde değişme bakalım eğer kolaysan. Hizmet insanı hızlı bir şekilde değiştirir. Hizmet içerisinde insan cimri ise cömert olur. Kibirli ise kibirinden kurtulur, mütevazilik kazanır. İnsanları kazanabilmek için mütevazi olmak zorundadır. Kendi yerini onlara ikram etmek zorundadır. Profesör de olsa kalkıp yerini talebesine vermek zorundadır. Bütün makamına rağmen, yüksek bir şahsiyet olmasına rağmen yine de insanlarla haşir neşir olmak zorundadır. Bu şekilde yıllarca la ilahe illallah deyip zikrullahla meşgul olan insanların gelemediği noktaya hızla gelir. Onların karınca adımlarıyla ilerlemesinin yanında o bir uçak gibi hızlı gider. Kanı arabasıyla da gidebilirsiniz bu yolda. Seyri sülük edebilirsiniz. Kanı arabasıyla da nefsinizi tezkiye edebilirsiniz. Her gün bir karınca adımıyla mesafede alabilirsiniz. Uçakla da gidebilirsiniz. Hizmet içerisinde kendini değiştirmek, nefsi tezkiye etmek uçakla gitmeye benzer. Allah Resulü'nün ashabından hızlı bir değişiklik zuhur ediyordu. Onlar çok kısa bir süre içerisinde değişiyorlardı. Yıllarca namaz kılarak değişmiyorlardı. Onlar Firavun'un karşısındaki sihirbazlar gibi hızla değişebiliyorlardı. Fakat biz yıllarca namaz kıldığımız halde, yıllardan beri kitap okuduğumuz halde, onların bir yılda aldığı mesafeyi alamadık. Çünkü biz İslam'a girerken, Müslüman olurken hayatımızı değiştirmek niyetiyle girmedik. Biz İslam'a girerken hasbelkader ana babamızın tesiriyle girdik. Bu ise bizi değiştiremedi. Allah Resulü'nün ashabı içerisinde Müslüman olmadan evvel çok sert olan insanlar, çok acımasız olan insanlar İslam'a girdikten sonra o kadar yumuşak kalpli oluyorlardı ki birdenbire o sert olan Ömer bir bakıyorsun yumuşacık olmuş. Her gördüğünü öldüreyim ya Resulallah diyen Ömer bir bakıyorsun zamanla değişmiş ve yumuşamış, artık kafire karşı şiddetli olmuş, Müslümanlara karşı çok yumuşak olmuş, hayatını değiştirmiş, kafire karşı şiddetini muhafaza etmiş ama Müslümanlara karşı merhametini kuvvetlendirdikçe kuvvetlendirmiş, hayvanlara karşı merhameti arttıkça artmış, tanıyamaz olmuşsunuz Ömer'i. Bu o Ömer mi acaba? Herkesin korktuğu Ömer mi acaba? O Ömer artık hayvanları bile öldürmekten korkar hale gelmiş. O kadar değişmiş ki bir gün Mekke'ye geldiği bir sırada, halifeliği sırasında Mekke'ye bir ara işi düşmüş. Hac mevsiminde olabilir. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh hac mevsimlerinde Mekke'ye gelir ve tüm valilerinin de Mekke'ye haca gelmesini emrederdi. Tüm valilerinin Mekke'ye haca gelmelerini emretmesinin sebebi valiler her yıl hacı olsunlar için değildi. Fakat o valinin şehrinin insanları o validen bir şikayetler var mı yok mu diye onu anlamak için onları Mekke'ye davet eder ve o şehrin insanlarına sorardı. Valinizden bir şikayetiniz var mıdır ey insanlar? Onlar varsa bir şikayetleri onun huzuruna apaçık söylerler. Ve o da valiye gereken talimatı verirdi. Böyle bir dönemde Mekke'ye geldiği bir sıradan Hazreti Ömer radıyallahu anh Kabe'nin yanında olan Darun Nedve, eskiden kafirlerin parlamentosu olan Darun Nedve'de oturmuş, daha cuma namazının vaktine bir müddet olduğu için biraz istirahat etmek istemişti orada. Ve cübbesini çıkarmış bir taşın üzerine koymuştu. O sırada o cübbenin üzerine bir güvercin kondu. Hazreti Ömer radıyallahu anh biraz sonra namaza gideceğinden dolayı cübbesine belki hayvan belki cübbesini pis eder korkusuyla güvercini kovaladı. O güvercin oradan kalktı. Cübbenin üzerinden kalktı ve az ilerideki bir taşın üzerine kondu. Orada bir yılan vardı. O yılan hemen güvercini kaptı ve yedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh çok pişman oldu yaptığı şeye. Ben ne yaptım diye düşündü. Daha sonra yanına gelen bazı kimselere sordu. Yanına gelenlerden birisi Osman radıyallahu anh'ı idi. Sorduğu zaman Osman radıyallahu anh'ın cevabı şu oldu. Benim acaba bir kefaret vermem gerekiyor mu? Ben bir güvercinin bir yılan tarafından yenmesine sebep oldum. Eğer ben o güvercini kovalamasaydım, o hayvancağız sağlam bir yerdeydi. Emin bir yerdeydi. Orada onu yılanın yemesi mümkün değildi. Fakat ben onu kovaladığım için yılan onu yedi. Buna ben sebep oldum. Ömer, koskoca Ömer, emir-i müminin olan Ömer bir güvercinle uğraşıyor. Bir güvercinin yenmesinden ötürü vicdan azabı duyuyor. Koskoca Arabistan bölgesinin hakimi, devletlerin hakimi olan bir devlet başkanı bir güvercinle uğraşıyor. O kadar değişmiş, o kadar yumuşak kalbi olmuş ki. Halbuki bu Ömer daha evvel böyle değildi. İslam'a girmiş, İslam onu değiştirmişti. Hayvanlara karşı yumuşak hale getirmişti. Merhametli hale getirmişti. Hazreti Osman radıyallahu anh demişti ki, evet bir kefaret vermen lazım. 3 yaşında bir keçiyi, beyaz bir keçiyi Allah yolunda nezir etmen ya da Allah yolunda kurban etmen lazım. Veya bir fakire vermen lazım. Hazreti Osman da biliyordu ki, Hazreti Ömer de biliyordu ki böyle bir şeyden ötürü kefarete gerek yoktur. Çünkü bu bir kasıtlı bir hareket değildir. Kasıtlı bir hareket olsa bile zaten güvercini avlamak ve yemek caiz olduğuna göre bir güvercinin ölümüne sebep olmak tabii ki böyle bir keçi kesmeyi gerektiren bir günah değildir. Onların hepsi de bunu biliyordu. Fakat Hazreti Osman da anlamıştı ki Hazreti Ömer'in kastettiği şey takva idi. O fetva istemiyor, takvayı soruyordu kendisine. Yoksa Hazreti Ömer bilmiyor muydu böyle bir şey için kefarete gerek yok? Bunu bilmeyen bir insan emir-ül müminin olabilir mi? Bunu bilmeyen bir insan halife olabilir mi? Bu kadar fıkıh bilgisi olmayan bir insan halife olabilir mi? Ama Osman radıyallahu anh onun neyi kastettiğini anlamıştı. Kıyamet gününde acaba o hayvan benden hakkını ister mi diye onu kastettiğini, kıyametle alakalı olarak bu soruyu sorduğunu, o kubatla alakalı olarak bu soruyu sorduğunu anlamıştı. Tıpkı Bişrul Hafî'nin kız kardeşinin sorduğu soruya benzer. Bişrul Hafî büyük bir Selef-i Salihinin büyük şahıslarından birisi. Çok takva sahibi, çok takva sahibi olduğu tarihe geçmiş olan bir insan. Onun kız kardeşi bir gün İmam Ahmed İbni Hanbel'e, Hanbeli mezhebinin imamına, koskoca İmam Ahmed'e şu soruyu sordu. Dedi ki bizim oradan bazen devletin ışıkları geçiyor. Devletin bekçileri ellerinde fenerlerle bizim oradan geçiyorlar. Biz de yaz gününde damda oturuyoruz. Havanın sıcak olmasından dolayı. O ışıkta bazen ben yün eğiriyorum. O ışıkta bazen çorap eğiriyorum. Devletin ışığıyla bu çorabı eğirdiğim için, devletin ışığında o yünleri eğirdiğim için bana bir günah, bir vebal var mıdır? İmam Ahmed İbni Hanbel şaşırdı. Bu kadar takva karşısında hayretler içerisinde kaldı. Ve dedi ki, ey kardeşim sen ondan da uzak dur. Madem ki sen Bişrul Hafî'nin kız kardeşisin, madem ki sen öyle bir evde büyümüşsün, madem ki sen bu kadar takva sahibi bir kadınsın, ondan bile uzak dur. Maliki mezhebinin kadılarından, alimlerinden birisinin dediği gibi, aslında İmam Ahmed iyi biliyordu ki bundan bir haram mevzu bahis değildir. Bir insan devletin ışığı altında bir çorap eğirse, bir elbise dikse günaha girmiş olmaz. Çünkü zaten o devletin ışığı yanmaktadır. Zaten ister onu kullan ister kullanma o zaten yanmaktadır. Onu İmam Ahmed çok iyi bilmekteydi. Böyle bir şeyin haram olmadığını çok iyi bilmekteydi. Fakat İmam Ahmed o kadının neyi kastettiğini iyi anlamıştı. O kadının kastettiği şey bir takva meselesiydi. Bu kadar takva olan bir kadına ondan bile uzak dur demişti İmam Ahmed İbni Hanbel. Hazreti Ömer de böyle bir soru sorunca o güvercinden ötürü bana bir günah var mı? Onun yenmesine sebep olduğum için bir kefaret vermem, bir fidye vermem gerekiyor mu? Hazreti Osman çok iyi biliyordu ki böyle bir şeye gerek yok. Fakat Ömer de biliyordu böyle bir şeye gerek yok. Ama onlar meseleyi anlamışlardı. Mesele sadece fetva meselesi değildi. Mesele takva meselesiydi. Mesele yumuşaklık meselesiydi. Mesele hayvanların hakkını anlayabilme meselesiydi. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün bir Arap kadın kendisine gelmiş cariyesiyle birlikte. İkisi de yardım istemişlerdi halifeden. Hazreti Ali radıyallahu anh kadının cariyesine bir ton kadar yiyecek yardımında bulundu. Bundan sonra o kadına da aynı miktarda yardımda bulundu. Kadın hayretler içerisinde kaldı ve dedi ki, ey Ali nasıl oluyor böyle yapıyorsun? Bu benim hizmetçim, bu benim cariyemdir. Ve o kadın bir Arap da değildir. Ben bir Arap'ım, soylu bir kadınım. Benim o hizmetçime verdiğin kadar mı bana veriyorsun dediği zaman Hazreti Ali radıyallahu anh demişti ki İsmail aleyhisselamın soyunun İshak aleyhisselamın soyundan daha üstün olduğuna dair bir delil var mı elinden? Ben Allah'ın kitabını okudum ve böyle bir şey görmedim. Sen Arap soyundan olabilirsin. Sen Türk kavminden olabilirsin. Sen Kürt kavminden olabilirsin. Ama Kürdün veya Türkün veya Arap'ın başka bir milletten üstün olduğuna dair elinde bir delilin var mıdır? Ben Allah'ın kitabını okudum, böyle bir şey görmedim. İsmail'in soyunun İshak'ın soyundan daha üstün olduğunu görmedim. Sen böyle bir şey gördüysen bana söyle demiştin. Hazreti Ali radıyallahu anh, eğer bunlar Müslüman olmuş olmasaydılar, İslam ile şereflenmiş olmasaydılar bu kadar adaleti sağlayamayacaklardı. Adaleti sağlamak, yeryüzünde iktidara geldiği zaman diktatör kesilmemek, insanların başında bir azgın zorba haline gelmemek, insanların dini inançlarına müdahale etmemek, insanların özgürlüğüne müsaade etmek, insanın kendini değiştirmesine bağlıdır. Kendini değiştirmemiş olanlar, o iktidarı ellerine geçirdikleri zaman, onlar birdenbire değişmeye başlar ve yeryüzünde birer firavun, birer namrut kesilmeye başlarlar. Diktatör kesilmeye başlarlar. Allah bütün Müslümanlara değişebilmeyi nasip eylesin.